Peter Pan sendromu hiç büyümeyen erkekler. Dr. Dan Kelly. HYB Yayıncılık 1. Baskı Ankara 1997. Türkçe'ye çeviren Semra Kund. Bu kitap 240 sayfadır 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Mart 2011 okuyan Yeşim Berkman Hardy. Her kadın bunlardan birini tanımıştır. Bunlardan birini sevmiştir, bunlardan biriyle evlenmiştir, bunlardan birini terk etmiş ya da bunlardan biriyle ilişkisini sürdürmektedir. Ancak bunlardan birine direnebilen bir kadın yoktur. 6 ay süreyle en çok satan kitaplar listesinde. Karım Nancy'ye her günü bir maceraya dönüştüren bir Tinker'a. Teşekkür. Meet Dodd'un sadece harika düzeltmeleri coşkusuna rakip olabilecek baş editörü Evan Marshall'a, tanıtım müdürü Kay Redke ve yetenekli personeline harika bir psikoterapist olabilecek olan edebiyat temsilcim Howard Morholm'a ve yıllar boyu incelemelerimde bana yol göstermiş olan arkadaşım ve meslektaşım Dr. Donald Mertz'e en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kişiler bu kitabı kendi başıma yapabileceğimden çok daha iyi bir duruma getirdiler. Yazarın notu. Bu kitapta sunulan vaka çalışmaları eğitim amaçlıdır. Peter Pan sendromuyla yüzleşmek ve onun üstesinden gelmek için emek vermiş kişileri korumak amacıyla yardımcı bilgileri kurgusallaştırdım ve bireysel vakaları birleştirdim. Sonuçta ortaya çıkan öyküler, PPS kurbanlarının gerçek yaşam mücadelelerini sunarken kişilerin kimliklerini de saklıyor. Bu öykülerle gerçek bir aile ya da birey arasındaki herhangi bir benzerlik tamamen rastlantısaldır. Yaşamak korkunç büyük bir macera olacaktı. Peter Pan. Ön söz. İnsan yaşamını tehdit etmez. Bu yüzden hastalık değildir. Ama kişinin akıl sağlığını tehdit eder. Bu nedenle de basit bir rahatsızlıktan fazladır. Belirtileri iyi bilindiği için ona bir keşif diyemeyeceğim ama bu durum hiç açığa vurulmadığından bu kitap eski bir konuyu yeniden gündeme getirmekten fazlasını yapmaktadır. Bu yeni bir psikolojik olgudur. Bilinen herhangi bir kategoriye girmez ama varlığı da inkar edilemez. Benim işimde bu gibi normal olmayan bir duruma sendrom diyoruz. Standart terminolojide sendrom bir tür sosyal modelle ifade edilen bir belirtiler derlemesidir. Ben size toplumumuzda bir sürü sorun yaratan bir sendromu anlatmak istiyorum. Hepimiz onun orada olduğunu biliyoruz ama bugüne kadar kimse ona bir ad vermemiş ve onu açıklamamıştır. Yıllardır bu sendromu inceliyor, karmaşık bir neden-sonuç keşmekeşine bir anlam vermeye çalışıyorum. Sendrom uzun bir süredir soyutlanmış vakalar halinde ortaya çıktığından ancak son 20-25 yıldır modern yaşamın baskıları sendroma neden olan etkenleri şiddetlendirmiş ve sorunun ortaya çıkma sıklığında çok önemli bir artış yaratmış olduğundan şüphe ediyorum. Ve önümüzdeki yıllarda durumun daha kötüye gitmesini beklemek için her türlü neden var. İlk klinik vakam sendromun bir kurbanıydı ama o zaman bunu anlamamıştım. Askeri personelle çalışıyor, hava kuvvetlerinde rüşünü ispat etmeye çalışan genç yetişkinlere danışmanlık yapıyordum. Adı George'tu. Hala 10 yaşında olan, 22'sinde genç bir yetişkindi. Duygusal ifadeleri abartılı, zamansız ve aptalcaydı. Çok konuşur ama pek bir şey söylemezdi. Yaşamını değiştirme zamanı gelmişti ama o kaygısız lise günlerini özlüyordu. Erkeklik korkusunu yeneceğini düşünüyordum. Bugüne kadar yenip yenmediğini bilmiyorum. Ergenleri, üniversite öğrencilerine ve evli genç çiftlere danışmanlık yaptığım yıllar, reşit olma denemeleri ve sıkıntılarına ilişkin bilgilerimi tamamladı. Korkutucu sayıda genç erkeğin reşit olmadıklarını yavaş yavaş fark ettim. Yolunda gitmeyen bir şey vardı. Bu kitap hiç büyümeyen yetişkin erkeklerin nasıl bu hale geldikleri ve onlar için ne yapılabileceği üzerinde durmaktadır. Kitabın ilk iki bölümünü bitirene kadar bu rahatsızlığın kurbanı olan birini belirlemiş olacaksınız. Bu kişinin davranışları aniden bir anlam kazandığında "Hah, işte!" tepkisi vereceğinizi sanıyorum. Bu erkekler 20'lerinden önceki ve sonraki birkaç yıl boyunca düşüncesiz bir yaşam tarzına dalarlar. Narsisizm onları kendi işlerine kilitlerken gerçekçi olmayan bir ego tripi, kendini beğenmişlik de hayallerinin söylediği her şeyi yapabileceklerine ve yapmaları gerektiğini onları ikna eder. Gerçeğe uyum sağlamakta güçlük çektikleri yılların sonunda yaşam tersine dönmüş gibi görünür. İstiyorumun yerini yapmalıyım almıştır. Kendilerini kabul etmelerinin tek yolu diğer insanların onları kabul etmelerini sağlamaktır. Huysuzluk nöbetleri, erkeksi atılganlık maskesi altına gizlenir. Sevgiyi kanıksarlar, onu nasıl geri vereceklerini hiç öğrenemezler. Yetişkin oldukları izlenimini vermeye çalışırlar ama aslında şımarık çocuklar gibi davranırlar. Parlak, duyarlı bir çocuğun olgunlaşmamış, öfkeli bir yetişkin haline gelmesi zaman alır. Ana babaların bu süreci tersine çevirmek için pek çok fırsatları olur. Bu nedenle bu kitap anne babalar içindir. Ama Asla'yı bir güne dönüştürmek için en büyük fırsat karıların ve sevgililerin elindedir. Bu nedenle bu kitap kurbanla özel bir ilişkisi olan, evli olsunlar ya da olmasınlar, kadınlar içindir. Kurbanın yaşamında etkili olan arkadaşlar ve akrabalar da ona yardım edebilir. Bu nedenle bu kitap genel olarak yetişkinler içindir. Son olarak bir erkeğin kendi çabasıyla büyümesi için asla çok geç değildir. Bu nedenle bu kitap aynı zamanda kurbanın kendisi içindir. Kurbanın ister karısı olsun, ister sevgilisi, ister anne babası, ister büyük anne veya büyük babası, ister sadece arkadaşı, yaşı ne olursa olsun ona yardım edebilirsiniz. Onu anlamaya çalışırken unutmayın. Çocuğu sevin, çünkü o kendini sevmez. Erkeğe inanın, çünkü o kendine inanmaz. Ve hepsinden önemlisi onu dinleyin, çünkü o kendini dinlemez. Bu rahatsızlığın üstesinden gelmesi için ağzıyla kulakları arasındakini dünyadaki en uzun mesafeyi kat etmesi gerekir. 1. Bölüm Giriş. Bu çocuk adamı tanıyor musunuz? Captain Hook. Başka bir adın var mı? Peter Pan. Hı. Hook. Sebze mi? Peter. Hayır. Hook. Maden mi? Peter. Hayır. Hook. Hayvan mı? Peter. Bir arkadaşına danıştıktan sonra evet. Hook. Adam mı? Peter tiksinerek. Hayır. Hook. Çocuk mu? Peter. Evet. Hook sıradan bir çocuk mu? Peter, hayır. Hook harika bir çocuk mu? Peter Wendy'yi kızdırarak, evet. Bu kişiyi tanıyor musunuz? O yaşıyla bir adam, davranışlarıyla bir çocuktur. Adam onu sevmenizi, çocuk ona acımanızı ister. Adam yakın olmaya özlem duyar, çocuk kendisine dokunulmasından korkar. Gururunun arkasına bakarsanız, kırılganlığını görürsünüz. Gözü pekliğine karşı koyarsanız, korkusunu hissedersiniz. Bu kişiyi iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz ama onu hiç tanımıyorsunuz. Bu çelişki sizi rahatsız ediyor. Yanıtlar elinizden kayıp gidiyor. Soruları bulmak bile zor geliyor. Şimdi çocuklarınıza ya da bir arkadaşınızın çocuğuna bakın ve sorun. Bu erkek çocuğun bedeni büyüseydi ama aklı büyümeseydi ne olurdu? Bu çocuk adam ciddi bir rahatsızlığın kurbanıdır. Yardımcı olunmazsa yaşamı yavaş yavaş tatsızlaşacaktır. O ne akıl hastasıdır ne de toplumda işlevlerini yerine getirmekten acizdir. Ama o çok üzgündür. Yaşamı zamanın israfı olarak görür. Üzüntüsünü neşe ve oyuncu eğlencenin arkasına saklamak için çok çaba harcar. Hileleri çoğu durumda işe yarar, en azından birkaç yıllığına. Hiç olgunlaşmaması sonunda onu seven insanların şevkini kırar. Onların düş kırıklığı yersiz ve bıkkınlığı zamansız görünür. Ama onların gördüklerini siz de görseniz neden o kişiden kurtulmak istediklerini anlarsınız. Göreviniz bu çocuk adamı teşhis etmek. Onun kim olduğunu öğrendikten sonra ona yardım etmek için daha fazla şansınız olacak. O sizin oğlunuz, kocanız, amcanız veya kuzeniniz olabilir. Dostunuz, komşunuz ya da iş arkadaşınız da olabilir. Eğer erkekseniz o siz de olabilirsiniz. Kim olursa olsun yardımınızı istemediğini düşünür. Yardımınızı istemez. Çünkü ona gereksinim duyduğunun farkında değildir. Yaşamı bomboş, büyük bir mağara olarak görmeye o kadar alışmıştır ki umrunda değil tavrı ona normal gelir. Herhangi birinin umrunda olması cesaretini gösterirse bu ters durum onu alt üst eder. O yüzden donuk bir kayıtsızlığın huzurunu ve sessizliğini yeğler. Bu adamı yaşlanana kadar tanıyamamanız olasıdır. İlk ipucunuz yaşı ve olgunluk düzeyi arasındaki uyumsuzluk olacaktır. Sorunu belirledikten sonra ona yardım etmek için harekete geçebilir veya en azından yaşadığı zorluklara tuz biber ekmekten sakınabilirsiniz. Rahatsızlığının karmaşık yönlerini kavradıktan sonra erken uyarı işaretlerini tespit edebilirsiniz. Bu belaya doğru ilerliyor olabilecek bir oğlunuz varsa bu canavarı hemen şimdi öldürebilirsiniz. Rahatsızlık bir erkeğin yaşamının erken devrelerinde gelişmeye başlar. Yakın çevrenizdeki bir çocuğun tam şu anda kriz devresine doğru ilerliyor olması olasıdır. Bu komşunuzun ya da bir arkadaşınızın oğlu, kilise gençlik grubunun başkanı, hatta sizin oğlunuz olabilir. Bu çocuğa ne kadar yakın olursanız, o musibetin gelişmesini durdurma fırsatınız da o kadar çok olur. Çocuk adamın tespit edilmesi 3 aşamalı bir süreçtir. Bu süreç tarafsız şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak klasik vaka hakkında bilgi edinmek için kullanılan bir psikoloji ders kitabı gibi oldukça nesnel niteliktedir. İlk önce gözlemleme alanınızı belirleyin. Bu alan evinizi, oturduğunuz çevreyi, iş yerinizi ve önemli miktarda zaman geçirdiğiniz diğer yerleri içerir. Diğer insanlarla yakın bağlantı kurduğunuz yerler eninde sonunda bu kişiyi göreceğiniz yerlerdir. Onu bir partide, komşularınızla bir aradayken, bir aile pikniğinde ya da sizinkinin yanındaki büroda görebilirsiniz. Duyarlı bir ebeveynseniz, yemek masasında minyatür bir çocuk adam görebilirsiniz. Aşık bir kadınsanız, onu yatağınızda bulabilirsiniz. Hatta düşünceli bir erkekseniz, onu aynada tespit edebilirsiniz. İkinci olarak, sosyal bir dedektif rolüne bürünün. Klasik vakanın aşağıdaki sosyal profilinden yararlanarak başlangıç için deliller toplayın. Kurbanın sosyal profili, cinsiyeti erkek, yaşı 12-50, kronolojik belirtiler, 12-17 yaş arası, 4 temel belirti değişen ölçülerde gelişir. Sorumsuzluk, tedirginlik, yalnızlık, cinsel rol çatışması. 18-22 yaş arası, davranışlarda narsisizm ve şovenizm ağır bastıkça inkar gelişir. 23-25 yaş arası, kurbanın yaşamında belirsiz ama her şeyi içine alan bir doyumsuzluktan şikayet ederek yardım isteyebileceği şiddetli bir kriz dönemi. 26-30 yaş arası, kurban büyümüş yetişkin rolü yaparak müzmin devreye yerleşir. 31-45 yaş arası, kurban evlenmiştir, çocukları olmuştur, düzenli bir işi vardır. Ama yaşamı sıkıcı ve monoton yapan donuk bir ümitsizlik yaşamaktadır. 45 yaş üstü, menopoz yaklaştıkça depresyon, çöküntü ve ajitasyon, şiddetli tedirginlik artar. Kurban, gençliğini yeniden yakalama girişiminde istemediği anlamsız bir yaşam tarzına karşı isyan edebilir. Sosyoekonomik düzey, görünüş. Onu fazla tanımayan insanlara hoş ve çekici gelir. Kendini beğendirmeye çalışan bir gülümsemesi vardır ve bıraktığı ilk izlenim dört dörtlüktür. Maddi durum. Daha genç kurbanlar nadiren kendi geçimlerini kendileri sağlarlar. 20'li yaşlarının başlarında hala anne babalarının evinde, onlardan ya da diğer kaynaklardan para alarak ekmek elden su gölden yaşarlar. Daha yaşlı kurbanların maddi güvenliği olabilir ama kendilerini maddi açıdan güvencede hissetmezler. Kendi zevkleri dışında genellikle elleri sıkıdır. Medeni durum. Genç kurbanlar, 25 yaşın altındakiler, genellikle bekardırlar. Kendilerinden genç ve davranışları olgunlaşmadıklarını açığa vuran kadınlarla çıkarlar. Evlendikten sonra bu kadınlar kendilerini kurbanın doğru ve dürüst bir yaşam sürmesini sağlamaya zorunlu bulurlar. Kurban genellikle arkadaşlarını ailesine yayar. Eğitim. Genç kurbanlar ne çalışmak istediklerine karar vermek kendilerine zor geldiği için üniversite eğitiminde oyalanırlar. Üniversiteyi nadiren normal süresinde bitirirler. Daha yaşlı kurbanlar biraz eğitim almışlardır ama hallerinden memnun değillerdir. Daha fazlasını yapmış olmaları gerektiğine inanırlar. Kurbanlar genellikle çok başarılı değillerdir. İş geçmişi. Genç kurbanların iş geçmişleri çok zayıftır. Ancak baskı altında çalışırlar. Bir kariyer isterler ama onun için çalışmak istemezler. Azlarında gördükleri işlere hemen içerlerler. Ciddi biçimde üşengeç oldukları için iş bulmakta zorluk çekerler. Daha yaşlı kurbanlar karşı uçta aşırıya kaçarlar. Değerli olduklarını kanıtlamak için işkolik olurlar. Kendilerinden, iş arkadaşlarından ve patronlarından beklentileri gerçekçi değildir. Doğru işi bulamadıkları düşüncesi akıllarından hiç çıkmaz ve onları rahatsız eder. Aile. Kurban genellikle geleneksel bir ailenin en büyük erkek çocuğudur. Anne babası birliktedir ve maddi durumları iyidir. Babası büyük olasılıkla ofis işi yapmaktadır. Annesi ise başlıca görevinin ev idare etmek ve çocuk büyütmek olduğunu düşünür. Anne bir iş kadını değildir ama aileye daha fazla para sağlamak için çalışabilir. İlgi alanları. Daha genç kurbanların yanıp tutuştukları etkinlik partilerdir. Daha yaşlı kurbanlar partilerde eğlenmek için çok çaba harcarlar ve takım sporlarında kendilerini makul sınırların ötesinde zorlama eğilimindedirler. Teşhis sürecinin üçüncü aşaması psikolojik dedektif rolüne bürünmektir. Sosyal profil kurbanının dış yaşamını anlamanıza yardımcı olduktan sonra iç yaşamını değerlendirmek için psikolojik profili kullanın. Kurbanın psikolojik profili. PPS kurbanının yaşamında baskın 7 psikolojik özellik vardır. Bunlar gelişimin her devresinde mevcuttur. Ancak en çok kriz döneminde göze çarpar. Müzmin devrede kurban bu özellikleri bir olgunluk maskesi altına gizler. Duygusal felç. Kurbanın duyguları körelmiştir. Yaşandıkları gibi ifade edilmezler. Kızgınlık sıklıkla yoğun bir öfke olarak ortaya çıkar. Sevinç histeri haline alır ve düş kırıklığı kendi kendine acıma olur. Üzüntü kendini zorlama, neşe, çocukça şakalar veya asabi kahkahalarla gösterir. Daha yaşlı kurbanlar sizi sevdiklerini veya sizinle ilgilendiklerini söyler ama sevgilerini ifade etmeyi hep unutuyor gibi görünürler. İronik bir şekilde başlangıçta aşırı duyarlı çocuklar olmalarına karşın bu adamlar sıklıkla gaddarlık derecesinde ben merkezcidirler. Sonunda duygularını paylaşmayı reddettikleri bir noktaya gelirler. Aslında duygularıyla bağlantılarını yitirmişlerdir ve ne hissettiklerini bilmiyorlardır. Üşengeçlik. Gelişme devresinde genç kurban işleri onları yapmaya gerçek anlamda zorlanana kadar erteler. Eleştiriye karşı savunması bilmiyorum ve umurumda değildir. Yaşamdaki hedefleri belirsizdir. İyi tanımlanmamıştır. Çünkü onlar hakkında düşünmeyi yarına erteler. Suçluluk, yaşlı kurbanı her zaman bir şeyler yapan biri olarak geçmişteki üşengeçliğini ödünlenmeye zorlar. Yaşlı kurban nasıl gevşeyeceğini bilemez. Sosyal iktidarsızlık. Kurbanlar ne kadar uğraşsalar da gerçek dost edinemezler. 20'lerinden önce akranlarınca kolaylıkla yönlendirilebilirler. İçgüdüleri doğru ve yanlışın kendileri için ne anlama geldiğinden ön plandadır. Arkadaş edinmeye çalışma ve sadece tanıdık olan kişilere dostça davranma, aileye sevgi ve ilgi göstermekten önemlidir. Kurban ümitsizce ait olmaya gereksinim duyar, çok yalnızdır ve yalnızlık onu telaşlandırır. Arkadaş satın almayı bile deneyebilir. Kurbanlar yaşamları boyunca kendileri hakkında iyi hisler beslemekte zorluk çekerler. Sahte gururları kendi insan sınırlarını kabul etmelerine sürekli müdahale eder. Büyüsel düşünce. Onun hakkında düşünmezsem yok olur, farklı olacağını düşünürsem farklı olur. Bu iki alıntı kurbanların büyüsel düşüncelerini yansıtır. Zihinsel büyü kurbanları hatalarını dürüstçe kabul etmekten alıkoyar ve özür dilerim demelerini neredeyse olanaksız kılar. Bu akla aykırı süreç kurbanları sosyal iktidarsızlıklarının ve duygusal felçlerinin üstesinden gelmeye karşı korur çünkü kendi eksiklerinin suçunu başkalarına atmakta çok başarılıdırlar. Bu sıklıkla onları uyuşturucu kullanmaya iter. Çünkü uyuşturucunun etkisi altında moralleri düzelince sorunlarının yok olacağına inanırlar. Anne takınağı. Kızgınlık ve suçluluk anneleri hakkında bunaltıcı bir kararsızlık yaratır. Kurbanlar annelerinin etkilerinden kurtulmak isterler ama bunu her denediklerinde suçluluk duyarlar. Anneleriyle birlikte olduklarında hava gergindir. Alaycılık anlarını tepkisel tatlılık anları izler. Genç kurbanlar annelerinden istediklerini, özellikle de para almak için kendilerini acındırırlar. Öfke patlamalarıyla tartışmaya başlar, sonra aptalca özür dilerler. Daha yaşlı kurbanlar annelerine verdikleri acı nedeniyle daha az kararsızlık, daha çok suçluluk duyarlar. Baba takınağı. Kurban kendisini babasına yabancılaşmış duyumsar. Babasına yakın olmaya özlem duyar ama onun sevgisini ve onayını hiç alamayacağına karar vermiştir. Yaşlı kurban babasını hala bir idol olarak görür. Hatalarını kabul etmek bir yana, onun sınırları olduğunu bile anlamaz. Kurbanın otoriteyi temsil eden kişilerle sorunlarının çoğunun kaynağında baba takınağı vardır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 9.